Ayrım 69.
Sayfa 529. Cumhuriyet, alacakaranlıkta bir giyotin, imparatorluk, gece karanlığında bir kılıç. Onlara dikkatle bakınca sonsuz karanlıkların hercümercini göreceğini umarken, duyulmamış bir şaşkınlığa karışan korkuyla, sevinçle, Mirabeau, Vergniaud, Saint-Just, Robespierre, Camille Desmoulins gibi yıldızların parladığını, bir güneşin, Napolyon'un doğduğunu görmüştü. Meselenin neresinde olduğunu bilmiyordu. Aydınlıkla kökleşerek geri çekiliyordu. Azar azar şaşkınlık geçtikten sonra bu parıltılara alıştı, olaylara başı dönmeden baktı, kişileri korkusuzca inceledi. Devrim, imparatorluk keşfeden gözlerinin karşısında aydınlık bir uzak görünüş gibi çıktılar. Olaylar, kişiler topluluğundan her birinin iki muazzam olayla özetlendiğini gördü. Kütlelere geri verilen yurttaşlık hakkının egemenliğinde cumhuriyet, Avrupa'ya kabul ettirilen Fransız düşüncesi egemenliğinde imparatorluk. Devrimden halkın ulu yüzünün, imparatorluktan da Fransa'nın ulu yüzünün çıktığını gördü. Vicdanında şunu kabul etti ki bütün bunlar iyi olmuştu. Pek bağdaştırıcı olan bu ilk değerlendirmede hayranlığı yüzünden ihmal ettiği noktayı burada belirtmenin gerekli olduğunu sanmıyoruz. Bizim belirttiğimiz ilerlemekte olan bir düşünce tarzıdır. Bütün ilerlemeler bir atılışta olmaz. Daha önce söylediklerimiz, daha sonra söyleyeceklerimiz için bu hususu bir kere belirttikten sonra devam ediyoruz. O zaman farkına vardı ki babasını anlamamıştı, onu anlamadığı gibi o ana kadar yurdunu da anlamamıştı. Ne birini ne de öbürünü tanımamıştı, gözlerinin önünde inatçı bir gece karanlığı vardı. Şimdi artık görüyordu, bir yandan hayran oluyor, bir yandan da aşık oluyordu. Pişmanlıkla, vicdan azabıyla doluydu. Umutsuzca düşünüyordu ki bundan sonra artık içinde, ruhunda duyduklarını ancak bir mezara söyleyebilirdi. Ah, ne olurdu babası sağ olsaydı. Tanrı sonsuz merhametiyle, iyiliğiyle babasının sağ olmasına izin verseydi. Ona nasıl koşar, nasıl atılır, nasıl bağırırdı. Baba, işte geldim, benim bak. Benim de kalbim seninkiyle aynı, senin oğlunum ben. Bembeyaz başını öperdi, saçlarını gözyaşlarıyla ıslatır, yara izini hayranlıkla seyreder, ellerini bağrına bastırır, elbiselerine tapar, ayaklarını öperdi. Ey Tanrım! Niçin bu baba bu kadar erken ölmüştü? Vaktinden önce, hakkından önce, oğlunun sevgisine kavuşamadan ölmüştü. Marius'un durmadan yazık diyen kalbinde devamlı bir hıçkırık vardı. Aynı zamanda gitgide daha gerçekten ciddi, daha gerçekten ağırbaşlı, inancından, düşüncesinden daha emin oluyordu. Her dakika gerçeğin ışıkları gelip aklını tamamlıyorlardı. İçinde bir gelişme oluyordu. Kendisi için yeni olan iki şey, babasının da yurdunun da ona getirdiği gelişmeye, genişlemeye benzer bir şey duyuyordu. Elinde bir anahtar varmış gibi her şey açılıyordu. Eskiden nefret ettiklerini şimdi anlıyordu. Tiksindiklerini içten kavruyordu. Bundan böyle kendisine nefret telkin eden büyük şeylerin, lanet etmesi öğretilen ulu insanların kurtarıcı, kutsal, insancıl anlamlarını açıkça görebiliyordu. Daha düne ait olan ama kendisine şimdiden pek eski görünen eski kanaatlerini aklına getirdiği zaman hem öfkeleniyor hem de gülümsüyordu. Babasının yeniden itibar kazanmasından tabii olarak Napolyon'un itibar kazanmasına geçmişti. Yalnız açıkça söyleyelim, bu sonuncusu hayli çaba sonunda olmuştu. Çocukluğundan beri onu Bonaparte hakkında 1814 yargılarıyla işlemiş, doldurmuşlardı. Halbuki restorasyonun bütün ön yargıları, bütün çıkarları, bütün içgüdüleri Napolyon'u olduğundan başka türlü göstermeye, çirkinleştirmeye yönelmişti. Restorasyon Napolyon'a Robespierre'den de çok lanet ediyordu. Milletin yorgunluğundan, anaların kininden pek ustaca yararlanmıştı. Bonaparte adeta masal kahramanı bir canavar haline gelmişti. 1814 partisi onu, daha önce de belirttiğimiz gibi, çocukların hayal alemine benzeyen halkın hayalinde canlandırmak için muhteşem kalmakla birlikte dehşet verenden gülünç olarak müthiş görünene kadar, Tiberius'tan Gulyabani'ye kadar ard ardı bütün korkunç maskeleri ortaya çıkarıyordu. Böylece Bonaparte'dan söz ederken isteyen hıçkırarak ağlar, isteyen kahkaha ile gülebilirdi, yeter ki hepsinin temelinde kin, nefret olsun. Marius'un herkesin dediği gibi bu adam üzerinde bunlardan başka bir düşündüğü olmamıştı. Bunlar yaratılışındaki inatçılıkla birleşmişlerdi. Onun içinde Napolyon'dan nefret eden küçücük dik başlı bir adam vardı. Tarih okudukça, hele onu belgelerden, eserleri meydana getiren malzemelerden inceledikçe, Marius'un gözünde Napolyon'u örten örtü azar azar yırtıldı. Muazzam bir şeyi gördü, başkalarında olduğu gibi Bonaparte hakkında da o zamana kadar aldanmış olduğunu anladı. Her gün biraz daha iyi görünüyordu. Ağır ağır, adım adım, ilk zamanlar biraz istemeyerek, sonraları karşı konulmaz bir cazibeye kapılmış gibi coşkunlukla, önce karanlık basamakları, daha sonra hafifçe aydınlanmış olanları, en sonunda heyecanla ışıklanan, parlayan basamakları tırmanmaya başladı. Bir gece tavan arasındaki küçük odasında yalnızdı. Mumu yanıyordu. Açık pencerenin yanındaki masasına dirseklerini dayamış kitap okuyordu. Türlü türlü hayaller boşluklarından gelip düşüncelerine karışıyordu. Gece ne muazzam bir manzaradır. Nereden geldikleri bilinmeyen boğuk gürültüler işitilir. Dünyadan 1200 defa daha iri olan Jüpiter yıldızının ışıldadığı görülür. Gök kapkaradır, yıldızlar parlar, görünüş pek heybetlidir. Büyük ordunun savaş alanında yazılan, Homeros'a layık kıtalara benzeyen bildirilerini okuyordu. Arada sırada babasının adını, sık sık imparatorun adını görüyordu. Kocaman imparatorluk bütünüyle gözlerinde canlanıyordu. İçinde bir şeyin deniz gibi kabardığını, yükseldiğini duyuyordu. Zaman zaman babası yanından bir soluk gibi geçip kulağına bir şeyler söylüyormuş gibi geliyordu. Yavaş yavaş acayipleşiyordu. Davulların, topların, borazanların seslerini, taburların ölçülü adımlarını, süvarilerin uzaktan uzağa boğuk nal seslerini duyar gibi oluyordu. Arada sırada gözlerini gökyüzüne kaldırıyor, dev gibi yıldız kümelerinin sonsuz derinliklerde parlayışına bakıyordu. Sonra bakışlarını kitabına indiriyor, orada başka dev gibi şeylerin belli belirsiz kımıldadığını görüyordu. Kalbi çarpıyordu, coşuyor, titriyor, soluk soluğa kalıyordu. Birdenbire içinde ne olduğunu, neye itaat ettiğini bilmeden ayağa kalktı. İki kolunu pencereden dışarı uzattı, gözünü kırpmadan karanlığa, sessizliğe, gizli karanlık sonsuzluğa, ebedi büyüklüğe baktı, yaşasın imparator diye bağırdı. O andan sonra son söz söylenmiş oldu. Korsikalı dev, devleti haksız ele geçiren adam, müstebit, kız kardeşlerinin aşığı olan canavar, talmadan ders alan tarihçi, Yafa zehirleyicisi, kaplan, Bonaparte. Bunların hepsi yok oldu, yerini kafasında belirsiz, parlak bir ışıltıya bıraktı. Bunun erişilmez yüksekliğinde Sezar'ın mermer gibi soluk hayaleti ışık saçıyordu. İmparator babası için hayran olunan, uğruna feda olunan bir komutan olmuştu. Marius için bundan daha üstün bir şeydi. Dünya egemenliğinde Romalı topluluğun yerini alan Fransız topluluğunun mukadder kurucusuydu o. Bir yıkılışın harikulade mimarı, Charlemagne'ın, 11. Louis'nin, 4. Henri'nin, Richelieu'nun, 14. Louis'nin, Halk Kurtuluş Komitesi'nin devam ettiricisi oldu. Elbette ki hataları, lekeleri, suçları vardı, yani kısacası insandı. Ama hatalarında haşmetli, lekelerinde parlak, suçlarında kudretli bir insan. Napolyon böylece Marius'un gözünde bütün milletleri büyük millet demeye zorlayan mukadder adam oldu. Daha da üstünü oldu. Fransa'nın insan şeklindeki timsaliydi. Avrupa'yı elinde tuttuğu kılıçla, dünyayı etrafa yaydığı ışıkla fetheden Fransa'nın. Marius Bonaparte'da daima sınır boylarına dikilecek, geleceği koruyacak bir hayalet görüyordu. Müstebit ama diktatör, bir cumhuriyetten meydana gelen bir devrimi özetleyen diktatör. Napolyon onun gözünde İsa'nın tanrı yaratık olması gibi halk yaratık haline geldi. Görülüyor ya, dine yeni girenlerin hepsi gibi din değiştirme onu sarhoş ediyordu. Taraftarlığa atılıyor, çok ileri gidiyordu. Yaratılışı böyleydi. Bir bayıra geldi mi artık durması imkansız bir şeydi. Kılıca karşı taassup onu kıskıvrak yakalıyordu, kafasındaki fikir heyecanını karıştırıyordu. Marius farkında değildi ki dehaya, karmakarışıklığa hayran olmakla kuvvete hayran oluyordu. Yani çılgınca sevgisinin iki kafesinden birine kutsal olanı, öbürüne kaba olanı yerleştiriyordu. Birçok bakımından kendini başka türlü aldatmaya başlamıştı. Her şeyi olduğu gibi kabul ediyordu. Gerçeğe doğru giderken hatayla karşılaşma diye bir şey vardır. Her şeyi tümüyle benimseyen şiddetli bir hüsnü niyet vardı onda. Girdiği bu yeni yolda eski devrin hatalarını yargılarken de, Napolyon'un zaferini ölçerken de hafifletici sebepleri ihmal ediyordu. Her ne olursa olsun muazzam bir adım atılmıştı. Monarşinin düştüğünü gördüğü yerde şimdi Fransa'nın iktidara gelişini görüyordu. Yönü değişmişti. Eskiden batı olan şimdi doğu olmuştu, geri dönmüştü. Ondaki bütün bu devrimler ailesi farkında olmadan meydana geliyordu. Bütün bu esrarlı çalışmayla eski Bourbonlu aşırı halini bütün bütün kaybedince aristokrat İngiliz taraftarı kralcı yönlerinden sıyrılıp da iyiden iyiye devrimci, derinden derine demokrat, hemen hemen cumhuriyetçi olunca kuyumcular rıhtımındaki bir hakkaka gitti. Baron Marius Pommerci adını taşıyan 100 kartvizit ısmarladı. Bu onda meydana gelen değişikliğin pek mantıklı bir sonucuydu. Bu değişiklikte her şey babasının çevresinde dönüyordu. Yalnız kimseyi tanımadığı için, kartlarını serpecek hiçbir kapıcı da bulamadığı için hepsini cebine koydu. Pek tabii bir başka sonuç olarak da babasına, onun hatırasına, albayın 25 yıldır uğruna savaştığı şeylere yaklaştıkça büyük babasından uzaklaşıyordu. Daha önce de söylemiştik, Bay Ginorman'ın yaratılışı, düşünceleri onun hiç hoşuna gitmiyordu. Aralarında şimdiden ciddi delikanlıyla havai ihtiyarın ahenksizliği vardı. Geront'un neşesi Werther'in hüznünü üzer, öfkelendirir. İkisi de aynı siyasi kanaatte, aynı düşüncede oldukları sürece Marius, Bay Ginorman'la bir köprüde karşılaşır gibi olmuştu. Bu köprü yıkılınca aralarına uçurum girdi. Sonra bir de her şeyin üstünde şu vardı. Kendisini aptalca bahanelerle albaydan ayıranın, böylece babayı evlattan, evladı babadan yoksun bırakanın Ginorman olduğunu düşündükçe Marius anlatılamaz isyan dalgalarına kapılıyordu. Babasına duyduğu sevginin kuvveti arttıkça dedesinden adeta nefret eder hale gelmişti. Ama dediğimiz gibi bunlardan hiçbir şey dışarı sızmıyordu. Yalnız gittikçe daha soğuk davranıyordu, yemeklerde pek az konuşuyordu, evde pek seyrek bulunuyordu. Teyzesi kendisini bu yüzden azarlayınca pek sakin davranıyor, araştırmalarını, dersleri, imtihanları, konferansları falan bahane ediyordu. Büyük baba yanılmaz yorumundan ayrılmıyordu. Aşık, ben bu işlerden anlarım. Marius arada sırada ortadan kayboluyordu. Teyze nereye gidiyor bu böyle acaba diye soruyordu. Pek kısa olan bu yolculuklardan birinde babasının kendisine bıraktığı isteğe uyarak Monferme'ye gitmiş, eski Waterloo çavuşu Hancı Thénardier'i aramıştı. Thénardier iflas etmişti, han kapanmıştı, kendisinin ne olduğunu da kimse bilmiyordu. Bu araştırmalar için Marius 4 gün evden uzak kalmıştı. Büyük baba artık iyiden iyiye çığırından çıktı diyordu. Göğsünde, gömleğinin altında, boynuna siyah bir kurdeleyle asılı bir şey taşıdığını görür gibi olmuşlardı. 7. Kadın parmağı. Bir mızraklı süvariden söz etmiştik. Bay Ginorman'ın baba tarafından uzak bir yeğen torunuydu. Aile hayatının dışında, aile ocağının uzağında kışlada yaşıyordu. Teğmen Theodule Ginormand'da yakışıklı subay dediklerine gerekli olan bütün şartlar vardı. Bir genç kız beli vardı, kılıcını muzaffer bir şekilde sürürdü, bıyıkları da yukarı doğru burulmuştu. Paris'e pek seyrek geliyordu, o kadar seyrek geliyordu ki Marius onu hiç görmemişti. İkisi de birbirini ancak adıyla tanıyordu. Theodule, galiba söylemiştik, Ginorman teyzenin gözdesiydi. Onu tercih ediyordu çünkü her zaman görmüyordu. İnsanları görmemek onlarda her türlü mükemmeliyetin bulunduğunu tahmin etmeye yeter. Bir sabah Ginorman teyze durgunluğunun el verdiği ölçüde heyecanla odasına girdi. Marius gene bir küçük yolculuk için büyük babasından izin istemişti. Hemen o akşam gitmeyi düşündüğünü de eklemişti. Büyük baba git demişti ama iki kaşını alnının yukarısına doğru iterek kendi kendine iyicene azıttı diye de söylenmişti. Teyze de pek kızarak odasına çıkarken merdivende artık bu kadarı fazla diye haykırmıştı. İyi ama nereye gidiyor bu böyle? Ortada az çok uygunsuz bir gönül macerası, bir kadın, bir buluşma, esrarlı bir şey görür gibi oluyordu. Bu işleri burnunu sokabilse pek sevinecekti. Bir bilmeceyi kurcalamak bir rezaleti ilk duyan kimse olmanın tadına benzer. Mübarek kimseler bundan pek hoşlanırlar. Ham sofuluğun gizli bölmelerinde rezalete karşı bir parça merak vardır. Onun için bu kadın da bir macera öğrenmenin belirsiz iştahını şiddetle duyuyordu. Alışkanlıklarına biraz aykırı olarak kendisini heyecanlandıran bu meraktan kurtulmak için ustalıklarına başvurmuştu. Pamuklu bez üzerine iplikle imparatorluk ve restorasyon devri işlerinden birini, içinde bir yığın araba tekerleği bulunan motifler işlemeye başlamıştı. Can sıkıcı bir el işi, hırçın bir işçi. Kapı açıldığı zaman o saatlerden beri sandalyesinde oturuyordu. Başını kaldırdı, Teğmen Theodule karşısındaydı, onu askerce selamlıyordu. Bir sevinç çığlığı kopardı. İnsan ihtiyardır, fazilet taslar, dindardır, teyzedir. Ama odasına bir mızraklı süvarinin girdiğini görmek daima hoşa gider. Sen misin Theodule diye haykırdı. Geçerken uğradım teyzecim. Hadi öp beni bakayım. Theodule işte dedi, onu öptü. Ginorman teyze yazıhanesine gitti, açtı. Hiç olmazsa bir hafta bizde kalıyorsun değil mi? Bu akşam dönüyorum teyzecim. Olmaz. Gitmek zorundayım. Gitme Theodule'cüm, rica ederim. Gönül evet diyor ama emir hayır diyor. Mesele pek basit. Garnizon değiştiriyoruz. Melön'deydik, Gayon'a gönderiyorlar bizi. Eski garnizondan yenisine gitmek için Paris'ten geçmek gerek. Ben de kendi kendime gidip teyzemi görürüm dedim. İşte zahmetinin karşılığı. Onun avucuna 10 louis altını koydu. Sevincimin karşılığı demek istiyorsunuz sanırım teyzecim. Theodule onu bir daha öptü. O da üniformanın işlemeli şeritleriyle boynunun bir parça sıyrılmasının zevkini tattı. Yolculuğu alayınla birlikte at sırtında mı yapıyorsun diye sordu. Hayır teyze, sizi mutlaka görmek istedim. Özel bir iznim var. Atımı emir erim götürüyor. Ben yolcu arabasıyla gidiyorum. Aklıma gelmişken size bir şey sorayım. Nedir o? Marius Pommerci'de mi yolculuğa çıkıyor? Teyze, bundan nasıl haberin oldu senin dedi. Merakı birdenbire şiddetle uyanmıştı. Gelirken yolcu arabasında yerimi ayırtmak için uğramıştım. Sonra? Daha önce bir yolcu da gelip üst kısımda yer ayırtmış. Adını kağıdın üzerinde gördüm. Hangi adı? Marius Pommerci. Teyze, kötü adam diye haykırdı. Ya, senin bu akraban hiç de senin gibi akıllı uslu bir oğlan değil. Demek ki geceyi yolcu arabasında geçirecek. Benim gibi. Ama sen görev için gidiyorsun. Ona gelince hovardalık yüzünden. Vay canına dedi Theodule. Konuşmanın burasında Ginorman teyzenin başına bir iş geldi. Aklına bir düşünce saplandı. Erkek olsaydı elini alnına vururdu. Biliyor musun ki o seni tanımaz? Evet, tanımaz. Ben onu gördüm ama o bana bakmak tenezzülünde bulunmadı. Böyle birlikte yolculuk edeceksiniz demek. O üst katta, ben de arabanın alt katında. Bu araba nereye gidiyor? Andelize. Marius da oraya mı gidiyor acaba? Belki o da benim gibi yolda inecek. Ben Gayon postasına katılmak üzere Vernon'da ineceğim. Marius'un yolu hakkında hiçbir fikrim yok. Marius, ne kötü bir ad. Ona bu adı koymak nereden de akıllarına gelmiş bilmem ki. Senin hiç olmazsa adın Theodül. Adımın Alfred olmasını tercih ederim, dedi subay. Bak dinle Theodül. Dinliyorum teyzecim. Dikkat et. Dikkat ediyorum. Hazır mısın? Evet. İşte böyle. Marius sık sık evden yok oluyor. Hele hele. Seyahat ediyor. Ya. Dışarıda geceliyor. Vay vay. Bu işlerin altında neler olduğunu öğrenmek isterdik. Theodül hayatta pişmiş bir adamın sakin haliyle karşılık verdi. Bunun altında bir kadın parmağı vardır. Sonra kesin kanaati belli eden içten içe bir gülüşle bir kızcağız dedi. Teyze hiç şüphesiz diye haykırdı. Babasının konuştuğunu duyuyormuş gibi olmuştu. Kendi kanaatinin kesin bir şekilde büyük amca ile küçük yeğen tarafından hemen hemen aynı tarzda söylenen bu kızcağız kelimesiyle gerçekleştiğini görüyordu. Bize bir iyilikte bulun. Marius'u biraz takip et. Seni tanımadığı için kolay olur. Madem ki işin içinde bir kadın parmağı var, kadını da görmeye çalış. Hikayeyi sonra bize yazarsın. Bu iş büyük babayı da eğlendirir. Theodül bu biçim gözetlemelere pek düşkün değildi ama avucundaki 10 tane altın onu pek duygulandırmıştı. Bunun devam edebileceğini düşünüyordu. Kabul etti. Nasıl isterseniz teyzecim dedi. İçinden de şimdi de dadı oldum diyordu. Mel Norman onu öptü. Sen böyle dolaplar çevirmezsin Theodülcüm. Kurallara boyun eğersin, emirlerin esirisin. Vicdanlı, ödevine bağlı bir adamsın sen. Bir yaratığı görmek için aileni bırakmazsın. Mızraklı süvari, namuslu bir insan tarafından övüldüğünü gören haydut Kartuş'un kendinden memnun yüzünü buruşturması gibi yüzünü buruşturdu. Marius bu konuşmanın ertesi akşamı kendini gözetleyen birinin varlığından hiç kuşkulanmadan arabaya bindi. Nöbetçiye gelince ilk yaptığı iş bir güzel uyumak oldu. Uyku tamdı, vicdan huzuruyla doluydu. Argus bütün gece horladı. Dipnot, 100 tane gözü olan, 50'si daima açık bulunan bir efsane yaratığı. Gün doğarken arabacı bağırdı. Vernon, Vernon konak yeri, Vernon yolcuları. Teğmen Theodül uyandı. Yarı uykulu, iyi diye homurdandı. Ben burada iniyorum. Sonra yavaş yavaş uyanma sonucu hafızası aydınlanınca teyzesini, 16'ını, Marius'un davranışları hakkında vereceği hesabı hatırladı. Bunlar onu güldürdü. Üniformasının eteğini itelerken belki de artık arabada değildir diye düşündü. Poissy'de inmiş olabilir, Triel'de inebilir. Melon'da inmediyse Mant'ta inmiştir, belki de Rolboğaz'da inmiştir ya da Parsi'ye kadar uzanmıştır. Oradan isterse solda Evre'ye döner ya da sağda La Roche-Guyon'a gidebilir. İşin yoksa koş teyzeciğim. Hay kör şeytan, ben bu ihtiyarcıya ne yazayım şimdi? O anda üst kattan inen bir siyah pantolon alt katın camından göründü. Teğmen Marius olmasın dedi. Marius'tu.